Bugünkü vaaz metni Matta İncili'nin 13. bölümünden bulabiliriz. 31 ayetten 33'e kadar. Sayfa 1210. Ayağa kalkalım. Ulak. İsa onlara bir benzetme daha anlattı. Göklerin egemenliği bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer, dedi. Hardal tohumlarının en küçüğü olduğu halde, gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar, ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dallarında barınır. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği, bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl, senin sözün gerçektir. Amin. Matta İncili'nin 13. bölümünde 7 tane benzetme var. İsa, köklerin egemenliğini bu söz konusu bölümde ekinciye, delicelere, hardal tanesine, mayaya, define ve inciye benzetmiştir. Köklerin egemenliğinin sırları olarak bilinen bu benzetmeler, şimdiki çağdan hasadı toplamaya gelene dek, Mesih'in müjdesinin sonuçları anlatmaktadır. Mesela benzetmesinde İsa söyle diyor. Yine göklerin egemenliği, denize atılan ve her çeşit balığı toplayan benzer. Ağa dolunca onu kıyıya çekerler. Oturup işe yarayan balıkları kaplara koyar, yarayamayanları atarlar. Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek, kötü kişileri doğruların arasından ayırıp kızgın fırına atacaklar. Oraya ağlayış ve diş kızartısı olacaktır. İsa, bütün bunları anladınız mı? Diye sordu. Evet, karşılığını verdiler. İsa'nın sorusuna, bütün bunları anladınız mı? Evet, cevap verdiler öğrenciler. Bazen İsa öğrencilerle konuştuğunda, öğrenciler hiç anlamadılar veya yanlış anlamadılar. Mesela İsa ölüp dirileceğini önceden bildirdiğinde, söylediğinde Petrus İsa'ya şöyle karşılık verdi. Matta İncili'nin 16. bölümünden biraz okuyayım. Yani İsa söyledi, ben öleceğim, beni öldürecekler ama üçüncü gün dirileceğim. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Tanrı korusun ya Rab. Senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek, dedi. Ama İsa Petrus'a dönüp, çekil önümden şeytan, dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür. Sonra İsa öğrencileri şunları söyledi. Ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yedirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. Allah'ın sözü bazen bizim kulaklarımıza kolay gelmez. Hatta Petrus İsa'nın söylediklerini her zaman anlamadı ve İsa'yı azarladı bile. Luka'ya göre İsa üçüncü kez şöyle dedi.
Yani ölüp dirileceğini bildirdiği zaman ne oldu?
Öğrenciler bu sözlerden hiçbir şey anlamadılar. Bu sözlerin anlamını onlardan gizlenmişti. Anlatılanları kavrayamıyorlardı. İsa benzetmeler ile konuştu. Birkaç söz benzetme hakkında söyleyeceğim. Bu ne demek? Yaklaşık 30 tane benzetme var İncil'de. Matta, Markos ve Luka'da söylediğin gibi yaklaşık 30 benzetme var. Yuhanna İncil'de ise benzetmeler yoktur. Açıklama kutsal kitap, belki gördünüz bu masada büyük kalın bir açıklama kitap var ya, bulunur. Ve bu kitaptan benzetme hakkında bir tanımlama okuyorum. Çünkü daha iyi bir şekilde benzetme, ne demek benzetme, belki anlayabiliriz. Bir alıntı. Rab İsa, ruhsal veya ahlaksal gerçekleri betimlemek, düşünmeye ve karar vermeye zevk etmek ve ruhsal anlayışı geliştirmek için yaşamdan örnekler verir. Ayrıca bu sayede ruhsal gerçekleri bunlara ihtiyaç duymayanlardan gizli tutmuş olur. Anlamların gizliliği samimi olarak ilgilenenleri daha fazla araştırmaya zevk ederken bunları anlamak istemeyenlerden gerçekleri gizlemeye yarar. Tanrı'nın özellikle İsa'nın aracılığıyla yaptıkları daha canlı bir şekilde betimlenir. Böylelikle insanlar ya bunlara iman ederek İsa'nın izleyici olur ya da bunları reddederek Tanrı'nın yargısına uğrar. İsa'nın karşıtları bu benzetmeleri onu suçlamak için hiçbir zaman bahane olarak kullanmamıştır. Benzetmelerinin ana teması Tanrı'nın egemenliği, nitelikleri ve yayılması ve insanların buna verdiği karşılıktır. Birçok kez benzetmelerin sonunda dinleyenlerin beklentisinin tam tersi veya hiç beklemeyen bir anlam çıkar. Mesela bu Luka İncili'nin 18. bölümünde dürüst olmayan bir yargıç hakkındaki benzetme. Siis belki şimdi şu anda hatırlamazsınız ama sonra okuyabilirsiniz. İlginç bir benzetme. İsa ilk 4 benzetmeyi kalabalığı anlattı. Ve sonraki benzetmeler sadece öğrencilerine söyledi. Bu Matta İncili'nin 7 tane benzetme var. 4 tane sadece yani 4 tane kalabalığı anlattı ve 3 tane sadece öğrencileri anlattı. Rabbin bu öğretme yöntemini kullanmasıyla aslında 78. mezmurdaki bulunan sözlerine yerine getirmiş oldu. Çünkü öyle yazılmıştır. Mesih'in benzetmelerde konuşacağı dünyanın kuruluşundan beri gizli kalmış sırları dile getireceği peygamberliği yerine geldi. Yani şimdiye kadar gizlenmiş olan köklerin egemenliğinin nitelikleri şimdi açıklanıyordu. Evet, Tanrı herkesin gerçeği bilmesini ve kurtulmasını ister. 2 hafta önce bu kilisede aldatıcı zenginler hakkında vaaz verildi. İnsanlar nasıl zenginliklerinin peşinde koşuyorlarsa, Tanrı da aynı şekilde bizlerin onun gerçeğinin peşinden koşmasını ister.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Tanrı'nın gerçek olan sözü, zihninizin ve yüreğinizin en önemli yerinde mi bulunuyor? Belki de yüreğimizin Tanrı'nın önündeki gerçek durumunu aslında bilmiyoruz. O zaman Rab İsa'nın tohum benzetmesini dikkatle dinleyin. Bu benzetmeyle başlayalım ve sonra biraz hardal tanesi ve maya benzetmelerine bakalım. Belki böyle yapmakla sonraki benzetmeleri daha iyi anlamak mümkündür. Ben bu benzetme, yani biraz sonra okuyacağım benzetme, okurken kendi kendime bakmam gerek. Çünkü İsa bana ve hepimize söz aracılığıyla konuşmak istiyor. Neden? Benim yüreğimin Allah'ın önünde nasıldır bilelim diye. Luka müjdesinin 8. bölümünden okuyoruz. Kutsal yazılarla şöyle diyor. Büyük bir kalabalığın toplandığı, insanların her kentten kendisine akın geldiği bir sırada İsa şu benzetmeyi anlattı. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlarına kimi yol kenarına düştü. Ayak altında çiğnenip gökteki kuşlara yemek oldu. Kimi kayalık yere düştü. Filizlenince susuzluktan kuruyup gitti. Kimi dikenler arasına düştü. Filizlerle birlikte büyüyen dikenler filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyünce 100 kat ürün verdi. Bunları söyledikten sonra İşitecek kulağı olan işitsin diye seslendi. İsa bu benzetmenin anlamını kendisinden soran öğrencilerine Tanrı egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi dedi. Ama başkalarına benzetmelerle sesleniyorum. Öyle ki gördükleri halde görmesinler, duydukları halde anlamasınlar. Benzetmenin anlamı şudur. Bu çok ilginç bir benzetme. Neden? Çünkü İsa kendisi açıklama yapıyor, yorumlanıyor. Mesela hardal tanesi benzetme olsun, maya benzetmesi olsun, İsa hiç açıklama yapmıyor. Ama burada kendisi açıklama yapıyor. İsa şöyle diyor, tohum Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarındakiler sözü işiten kişilerdir. Ama sonra iblis gelir, inanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alır, götürür. Kayalık yere düşenler, işittikleri sözü sevinçle kabul eden, ama kök salamadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri denendikleri zaman imandan dönerler. Dikenler arasına düşenler, sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün vermeyenlerdir. İyi toprağa düşenler ise, sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler. Bu benzetme söyledikten sonra İsa ne dedi? Tohum eken ekinci benzetmesinin anlamını kavradınız mı? Diye sordu. Bu benzetmede tohumu ve toprağı görüyoruz. Burada tohum neyi temsil etmektedir? Rab İsa bu konuda ne dedi? Şöyle dedi. Tohum Tanrı'nın gerçek sözü anlamına gelir. Toprak ne demek? İnsan yüreğini sembolize eder veya bir insanın yüreğini sözü dinlediğine nasıl etkileniyor? Kabul ediyor mu? Evet, Tanrı'nın sözü iyi tohuma benzer çünkü canlıdır. Ve yüreğinizde ve yazanımızda sonsuz yaşam ve gerçek bereket sağlayacak güce sahiptir. Ancak insan yüreği çok katı ve kuru olabilen toprak gibidir. Ben kendi yüreğimden bunu iyi bir şekilde biliyorum. İnsanın yüreği çok katı olabilir. Öbür kardeşlere bakmaman gerek yok. Gerek yok. Ben biliyorum. Yani Allah'ın sözü, insanlar sözü işitebilirler. İsa diyor, yol kenarına düşen tohum vardı. Ve kayalık yere düşen tohum vardı. Dikenler arasında düşen tohum vardı. Ve aynı zamanda bir de iyi toprağa düşen tohum vardı. Yani 4 tür toprak var burada. Öncelikle İsa dünyada insanların benzeyen bir yüreğe sahip olan kişilerden söz etti. Medine göre bazı insanların yürekleri beton kadar serttir. Benim yüreğim yumuşak mı diye kendime sorabilirim. Eğer bir tohum toprağa katı olan bir yola düşerse ne olacaktır? Ben çiftli bir aileden değildim ama bunu biliyorum. Eğer tohum katı olan bir toprak çok az olan bir yere düşerse bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Tohum böyle bir toprakta kök salmaya bile başlayamaz. Katı toprağa benzeyen yüreğe sahip olan insanlar Allah'ın sözü önem vermeyen kişilerdir. Ve bunun bir sonucu olarak İsa'nın dünyanın kurtarıcı olduğuna inanmazlar. Onların önem verdikleri tek şey kendi düşünceleri ya da atalarının gelenekleridir. Maalesef Allah'ın sözüne önem vermeyen kiliseler de var. Bizim Finlandiya'daki kilisemizde ne yazık ki bir iki ay için çok kötü kararlar yapılmıştır. Neden? Çünkü Allah'ın sözüne önem verilmedi kilise meclisi tarafından. Acaba müjdeye kim inanır diye sorabilir. Biz bilemiyoruz. Her şeye rağmen durum ne olursa olsun bizim görevimiz Allah'ın sözü duyurulmasıdır. Ve o duyurulan söz aracılığıyla Allah insanların yüreğini etkilenebilir. Bu hakkında kısa ilmi halinden okuyoruz. Bu masada belki bilmiyorum var mı olup olmadığını hala bu kısa ilmi halama çok iyi bir kitaptır. Kısa ilmi halama. Kırmızı bir kitap. Oradan bir alıntı alacağım, okuyacağım. Kendi akıl ve gücümle Rabbin İsa Mesih'e gelme ve inanma yeteneğim olmadığına inanıyorum. Fakat kutsal ruh beni Allah'ın kurtuluş müjdesi aracılığıyla çağırmış, verdiği armağanlarla aydınlatarak doğru imanda kutsallaştırıp korumuştur. Biz anlıyoruz ki sadece ve sadece İsa, Allah bize iman verebilir. Hediye olarak.
Bu ikinci alternatif, şimdi bakalım. Üçüncü biraz bakalım bu. Üçüncü toprak türü. Dikenler ile doludur. Tohum dikenler arasına düştüğü zaman ne olur? Ürün verir mi? Hayır, vermez. Tohum ürün vermeden önce dikenler onu boğacaktır. Dikenler ile dolu olan toprak, Tanrı'nın sözünü işiten ama zaman içinde yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri ile aldatılan birinin yüreğini sembolize eder. Tüm bunlar sözü boğarlar ve tohum üretken olamaz. Çok kişinin yüreğini dikenli toprağa benzer. Onlar şöyle düşünürler. Evet, bir gün belki kutsal kitap okumaya başlayacağım. Ama zaman okumak için kendi kendisine almazlar. Vakit ayırmazlar. Arkadaşlar, bir defa imana gelmiş olan bir insan, 10 yıl sonra iman yoluyla devam eder mi? Bu belli değil, maalesef. Biz hemen 30 sene önce bizde bir arkadaş vardı. Daha önce ben de o arkadaş ile beraber teoloji okuyorduk. Ve bu arkadaş imanda ateşli bir kardeş idi. Hiç olmazsa ben öyle düşünüyordum. O kardeş Hristiyanlıktan çok bilirdi. Bilen bir kişi genç idi. Ve genç olarak imana geldi. Bizim en son çocuğumuz 26 sene önce doğdu. Ve tabii ki kim onun vaftiz annesini veya vaftiz babasını olacak diye düşündük. Ben de bu söz konusu arkadaşa sordum. Sen bizim kızımızın vaftiz babası olmak ister misin? O cevap verdi. Pekka, kusura bakma. Ben dürüst olmak istiyorum. Ben iyi bir vaftiz babası olmayacağım. Çünkü Allah'a hiç inanmıyorum. Tabii ki onun cevabı kabul ettim. Ne yapacaktın? Ben o durumda. Sadece üzüldüm. Bu kardeş neden imandan vazgeçmiş bilmiyorum. Ama maalesef böyle oldu. Bu benzetmede anlatıldığı gibi şeytan bizden iman çalmak istiyor. Pavlus Efeslilere şöyle yazıyor. Efeslilere yazdığı mektubunun 6. bölümünde Pavlus şöyle diyor. Son olarak Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerini kötülüğün köksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Böylece belinizi kerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdecini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateş ve oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın.
kurtulus miferini ve ruhun kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Pavlus'un söylediklerine göre savaş gibi durumdayız şeytana karşı. Çünkü o bizden iman çalmak istiyor. Öyle bu benzetmeden okuyorduk. Dördüncü toprak türü iyi topraktı. Çiftçinin iyi ve verimli toprağa ektiği tohum kök saldı, filizlendi ve öylesine bol ürün verdi. Çiftçi ektiğinden 100 kat fazlasını biçti. Tohumu alan iyi toprak, Tanrı'nın sözünü işiten ve onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayan, böylece doğruluk ve sonsuz yaşam üreten bir insanın yüreğini sembolize eder. Tanrı'nın sözü diridir, güçlüdür ve bu sözü içten bir şekilde kabul eden herkeste sonsuz yaşam üretecektir. Benim yüreğimin durumu nasıldır? Bunu okurken her zaman bu soru bana gelir. Benim yüreğim nasıl? Genel olarak çok katı kendi kendimi görebilirim. Ama Allah'a şükür olsun, İsa'ya ihtiyacım var. Çünkü ben kendi kendime görüyorum ki İsa'sız hiçbir şey olmaz. Ve biraz birkaç söz bu hardal tanesi benzemesi hakkında söyleyeceğim. İsa öyle dedi. Köklerin egemenliği bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer dedi. Hardal tohumların en güçlü olduğu halde gelisince bahçe bitkilerinin boyunu aşar, ağaç olur. Böylece kuşlar gibi dallarından barınır. Maalesef İsa bu benzetme ile ilgili açıklama yapmıyor. Ve bu yüzden tam olarak İsa ne söylemek istedi, ben bilmiyorum. Bu vaaz hazırladığımda bir iki kitaba baktım. Ve bu benzetme hakkında çeşit yorumlar ve açıklamalar gördüm. Evet, biraz bakalım. Kurtarıcı, yani İsa köklerin egemenliğini tohumların en küçük olarak adlandırır. Yani işiticilerinin tecrübelerinde en küçük olan bir hardal tanesini benzetir. Bir adam bunlardan ektiğinde bir ağaç olur ki, bu olağanüstü bir büyümedir. Normal bir hardal bitkisi ağaçtan çok bir çalı gibidir. Hardal ağacı kuşların gelip dallarına yetecek kadar büyüktür. Bu ne demektir? Köklerin, yani tohum, köklerin egemenliğinin mütevazı küçük başlangıcını temsil eder ve edebilir. İlk önce köklerin egemenliği zulmün sonucu olarak küçük ve saf muhafaza edildi. Ama sonra 300-400 sonra öyle bir yorum böyledir. Sonra devletin himayesi ve korumasıyla anormal bir büyümeden elem çekti. O zaman kuşlar geldi ve onda tünedi. Kuşlar ne yaptılar? Olumlu veya olumsuz bir şey simgeleniyor. Burada olumsuz bir şey, negatif bir şey. Bozuk oldu bu sağlam bir kilise. Ve bugün biz de biliyoruz, bugün Hristiyan denilen kiliselerle Mesih'i yadsıyan gruplar bile var. Ama olumlu bakımından bu benzetmeye
görebiliriz. Yani Allah'ın sözü bütün dünyaya yayılacaktır. İsa diyor, gidin bütün ulusları öğrencilerin olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun adıyla vaftiz edin. Sizi buyurduğun her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Yani bu çok iyi bir, güzel bir şey. Bu benzetme belki bir şey mezas bu benzetmenin içinde budur. Müzde bütün dünyaya gider ve herkes duyabilir. Ve söz olarak, son olarak birkaç söz bu maya benzetmesi hakkında. İsa dedi, göklerin egemenliği bir kadenin üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. Daha sonra İsa göklerin egemenliğini bir kadenin alıp tüm hamuru kabartmak için üç ölçek una karıştırdığı mayayla kıyasladı. Sonuç olarak tüm hamur mayalandı. Bu kadın çok büyük hamur yapmış. Üç ölçek, biliyor musunuz? 36 litre un demektir. Ben genç olarak bir fırında çalışıyordum. Ve 33 litre un, obiliyorum, inanılmaz büyük bir hamur demektir. Bu normal bir kadının yaptığı hamur olamaz, imkansız bir şey. Genel yorum, hamurun dünya ve mayanın da herkes kurtuluncaya kadar müjdenin tüm dünyada duyurulması olduğudur. Yani çok küçük bir mayalama büyük hamuru etkiliyor. Bu olumlu ve olumsuz bir şey. İkisi de olabilir. Ama bu biliyoruz ki, İsa'nın söylediklerine göre, müjde bütün dünyaya gider. Benzetilmeler hakkında özet olarak şöyle söyleyebiliriz. Allah insanlar duyurulan söz ile çağırır. Allah insanları duyurulan söz ile çağırıyor ve kurtulan iman bize vermek istiyor. Bu müjde iman eden insanlar cennete kavuşur. Yani buna göre her benzetmenin çok farklı detaylar olduğu halde, mesela kuşlar ne demek, un ne demek, maya ne demek benzetilmeleri, en önemli bir şey değil. Tek bir noktası ve amaç var. Bir insan Allah'ın egemenliğine nasıl gidebilir? Ve bu yüzden İsa Allah'ın egemenliği hakkında Matta İncil'in 13. bölümünde yeni benzetme anlattı. Bu iki son benzetme hakkında bilmiyorum, yani biraz zor anlamına gelir. Onlarda müjde buldunuz mu? Birkaç söz son olarak söyleyeceğim. Bir benzetmede İsa şöyle diyor. Yine göklerin egemenliği güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok değerli bir inci bulunsa gitti, varını yoğunu satıp o inciye satın aldı. Benzetmenin incisi kimdir?
sen. Dilmi. Biz tüccarın Mesih olduğuna inanıyoruz. Çok değerli inci sensin. Bu inciyi satın almak için çarmıha gitti. Golgota'da her şeyini sattı. Bu yüzden ona daima ve daima şükredelim. Amin.